Ayrım 4, Green'in 50 tonu, Il James, sayfa 61, bölüm 4. Öp beni lanet olası diye yakarıyor ama kıpırdayamıyordum. Tuhaf yabancı bir arzuyla felce uğramış, tam anlamıyla esiri olmuştum. Büyülenmiş gibi Christian Grey'in ağzına bakıyordum. O da örtülü bakışları ve koyulaşan gözleriyle bana bakıyordu. Her zamankinden daha hızlı soluyordu ve ben nefes alıp vermeyi tümden bırakmıştım. Kolların arasındayım, öp beni lütfen. Gözlerini yumdu, derin bir nefes aldı ve sessiz sorumu yanıtlar gibi başını usulca salladı. Gözlerini geri açtığında yeni bir amaç, çelik bir iradeyle bakıyordu. Anastasya, benden uzak durmalısın. Ben sana uygun bir adam değilim, diye fısıldadı. Ne? Bu da nereden çıktı şimdi? Bunun kararını ben vermeliydim, değil mi? Kaşlarımı çattım, reddedilmek başımı döndürmüştü. Usulca, nefes al Anastasya, nefes al. Seni ayakların üstüne kaldırıp bırakacağım, dedi ve beni yavaşça itti. Bisikletçinin kıl payı ıskalaması ve Christian'ın baş döndüren yakının neden olduğu adrenalin hücumu beni heyecan içinde ve güçsüz bırakmıştı. Christian geri çekilip beni kendinden mahrum bırakırken ruhum hayır diye haykırıyordu. Omuzlarımdaki elleriyle beni bir kol mesafesinde tutarken tepkilerimi dikkatle izliyordu. Ve tek düşünebildiğim, öpülmek istediğim, bunu hayli belli ettiğim ve Christian bunu yapmadıydı. Beni istemiyor. Beni gerçekten istemiyordu. Bu kahve sabahını tamamen berbat etmiştim. Sonunda sesimi bularak anladım diye fısıldadım. Teşekkürler diye mırıldanırken baştan ayağa aşağılanmaya batmıştım. Aramızdaki durumu nasıl bu kadar yanlış yorumlayabilmiştim? Ondan uzaklaşmam gerekiyordu. Ne için? Kaşları çatıldı, ellerini üzerimden çekmemişti. Beni kurtardığın için diye fısıldadım. O aptal yanlış yönde gidiyordu. Burada olduğuma seviniyorum. Sana ne olabileceğini düşünce içim ürperiyor. Otele gelip biraz oturmak ister misin? Beni bırakıp ellerini iki yanına indirdi. Bense kendimi tam bir aptal gibi hissederek karşısında dikiliyordum. Silkinerek zihnimi temizledim. Tek istediğim gitmekti. Belirsiz ve söze dökülmemiş umutlarım yerle bir olmuştu. Beni istemiyordu. Kendimi azarladım. Ne sanıyordum ki? Bilinçaltım Christian Grey'in seninle ne işi olabilirdi ki diye alay ediyordu. Kollarımla bedenimi sararak yola döndüm ve yeşil adamın belirmiş olmasına sevindim. Grey'in arkamda olduğunu bilinciyle hızla karşıya geçtim. Otelin önünde yüzümü ona döndüm ama gözlerine bakamıyordum. Çay ve fotoğraf çekim için teşekkürler diye mırıldandım. Anastasia, ben durdu. Sesindeki sıkıntı dikkatimi çekmişti. İstemeyerek de olsa ona baktım. Elini saçlarının arasından kaydırırken gri gözleri kasvetliydi. Dağılmış ve bunalmış görünüyordu. İfadesi katıydı ve dikkatli kontrol buharlaşmıştı sanki. Hiçbir şey söylememesinin üstüne "Ne Christian?" diye çıkıştım. Gitmek istiyordum. Savunmasız yaralı gururumu buradan götürmeli, onu bir şekilde iyileştirmeliydim. Sınavlarına bol şans diye mırıldandı. Ha, bu kadar perişan görünmesi bu yüzden miydi? Beni böyle mi postalayacaktı? Sadece sınavlarımda bol şans dileyerek. Teşekkürler. Sesimdeki alaycılığa engel olamadım. Güle güle Bay Grey. Tökezlememe biraz şaşırarak topuklarım üstüne döndüm ve ona ikinci bir bakış atmadan yeraltı garajı istikametine kaldırım boyunca ilerledim. Solgun floresan ışığıyla aydınlatılmış garajın karanlık ve soğuğuna girince duvara yaslandım ve başımı ellerimin arasına aldım. Ne sanmıştım? Gözlerimde davetsiz istenmeyen yaşlar birikmişti. Neden ağlıyordum? Bu manasız tepki yüzünden kendime kızarak yere çöktüm. Dizlerimi karnıma çekerek dert top oldum. Kendimi olabildiğince ufaltmak istiyordum. Belki de bu abuk subuk acı da küçülürdü. Başımı dizlerin üstüne yerleştirip aptalca yaşların dökülmesine izin verdim. Hiç sahip olmadığım bir şeyi kaybettiğim için ağlıyordum. Ne saçma, hiç olmamış bir şeyin alt üst olmuş umutlarımın, hayallerimin ve tadı kaçan beklentilerimin yasını tutmak. Hiçbir zaman reddedilen tarafta olmamıştım, tamam. Her zaman basketbol ya da voleybolda en son seçilenlerden biri olmuştum ama bunu anlıyordum. Koşarken bir yandan da sıçramak ya da top atmak gibi bir şey yapmak bana göre değildi. Her tür spor sahasında ciddi bir başarısızlık örneğiydi. Ancak romantik anlamda kendim hiçbir zaman ortaya sürmemiştim. Asla. Ömrüm güvensizlikle geçmişti. Fazla soluk tenliydim, çok sıskaydım, çok pejmurdeydim, koordinasyon duygum sıfırdı. Defolar listemin sonu gelmiyordu. Bu yüzden her tür olası hayran, şiddetle geri püskürten kişi olmuştum. Kimya sınıfımda benden hoşlanan bir çocuk vardı ama Christian lanet olası Gray dışında ilgimi uyandıran tek bir kişi olmamıştı. Belki de Paul Clayton ve Josie Roger Quez'in beyinlerine daha nazik yaklaşmalıydım. Hoş ikisinde karanlık bir yerde tek başlarına hıçkırırken bulunmadıklarından emindim. Belki de sadece sıkı bir ağlamaya ihtiyacım vardı. Kollarını göğsünde kavuşturup ağırlığın tek bacağına veren bilinçaltım, diğer ayağını sıkkın bir tavırla yere vurarak "Kes, kes şunu!" diye bağırdı. "Arabana bin, evine dön, dersini çalış, onu unut hemen. Ve bütün bu kendi acıma ve sallanıp durma saçmalığına bir son ver." Derin yatıştırıcı bir nefes alıp ayağa kalktım. "Topla kendini Steely." Yüzümdeki yaşları silerek Cat'in arabasına yürüdüm. Onu bir daha asla düşünmeyecektim. Bu olayı tecrübe haneme kaydedebilir ve sınavlarıma konsantre olabilirdim. Eve vardığımda Cat'i dizüstü bilgisayarıyla yemek masasındaydı. "Hoş geldin" gülümsemesi beni görünce silinip gitti. "Aa, sorun ne?" "Ah hayır, Catherine Kavanagh sorgulamasına halim yoktu. Catherine Kavanagh benden uzak dur anlamında kafa salladım. Ama kör ve sağır bir dilsizle muhatap olsam sonuç farklı olmazdı." "Ağlamışsın sen." Bazen lanet olası bariz olanı ifade etmek konusunda olağanüstü bir yeteneğe sahipti. "O pis sana ne yaptı?" diye kükrerken yüzü, "Tanrım, korkutucuydu." "Hiçbir şey Cathy, sorun buydu zaten." Düşüncesi yüzüme alaycı bir gülümseme yerleştirdi. "O zaman neden ağladın? Sen hiç ağlamazsın" derken sesi yumuşadı. Ayağa kalkarken yeşil gözleri endişe doluydu. Beni kolların arasına alıp kucakladı. Onu uzaklaştırmak için bir şeyler söylemem gerekiyordu. Az kalsın bir bisikletli bana çarpıyordu. Elimden ancak bu kadarı gelmişti ama dikkatini geçici bir süre içinde olsa ondan uzaklaştırmaya yaramıştı. "Tanrım, Anna iyi misin? Bir yerine bir şey oldu mu?" Beni bir kol boyu mesafede tuttu ve gözleriyle hızlı bir check-up'tan geçirdi. "Hayır, Christian beni kurtardı" diye fısıldadım ama bayağı sarsıldım. "Şaşırmam, kahve nasıldı?" "Kahveden nefret ettiğini bilirim." "Ben çay içtim, fena değildi. Gerçekten rapor edecek bir şey yok. Beni neden davet ettiğini bilmiyorum." "Senden hoşlanıyor Anna." Keti kollarını indirdi. "Artık değil, onu bir daha görmeyeceğim." Evet, umursamaz görünmeyi başarmıştım. Ah, lanet olsun, Cat'in ilgisi uyanmıştı. Yüzümü görememesi için mutfağa dönmeliydim. Elimden geldiğince duygusuz bir sesle, "Evet, o beni biraz aşar Cat'i" dedim. "Ne demek istiyorsun?" "Ah Cat'i, her şey ortada." Olduğum yerde döndüm ve mutfağın kapısında duran Cat'i'ye baktım. "Benim için değil" dedi. "Tamam, senden daha fazla parası var ama Amerika'daki insanların çoğundan daha fazla parası var." "Cat'i o," onu silttim. "Anna, Tanrı aşkına sana kaç kez anlatmam gerek? Sen kelimenin tam anlamıyla fıstık gibisin" diyerek araya girdi. "Ah hayır, işte yine tirada başlıyordu. Cat'i lütfen ders çalışmalıyım." Sözünü kesmiştim, kaşlarını çattı. "Makaleyi görmek ister misin? Bitti, Josie harika fotoğraflar çekmiş." "Yakışıklı Christian, seni istemiyorum. Green görsel hatırlatmasına ihtiyacın var mıydı?" "Elbette." Yüzüme sihirli bir gülümseme yerleştirip dizüstü bilgisayara yöneldim. Ve işte oradaydı. Siyah beyaz bir fotoğraftan bana bakıyordu. Bana bakıyor ve beni yetersiz buluyordu. Gözlerimi sabit gri bakışlarından bir an ayırmadan ve neden bana uygun bir erkek olmadığına dair bunlar onun sözleriydi. Bir ipucu arayarak makaleyi okur gibi yaptım ve birden her şey kör edici bir netlik kazandı. Yakışıklılığı fazla olağanüstüydü. Zıt kutuplardık ve ayrı dünyaların insanlarıydık. Kendimi zihnimde güneşe fazla yaklaşan ve sonunda paramparça olup yanan Icarus olarak canlandırdım. Sözleri anlamlıydı. O bana uygun bir erkek değildi. Kastettiği buydu ve bu beni reddedişini kabul etmemi kolaylaştırıyordu. Neredeyse bununla yaşayabilirdim, anlıyordum. "Çok iyi ketti" demeyi başardım. "Ben ders çalışacağım." Kendi kendime onu bundan sonra düşünmeyeceğim diye yemin ettim ve ders notlarımı açıp okumaya başladım. Düşüncelerimin geçirdiğim tuhaf sabaha dönmesine ancak yatağa girip uyumaya çalışırken izin verdim. Sürekli olarak kız arkadaşlar bana göre değil sözüne dönüyordum. Ve bu bilginin üstüne daha erken içimden varlığımın bütün cüreleri beni öpmesi için yalvardığım kolların arasına girmeden önce atılmadığım için öfkeliydim. Orada ve o zaman söylemişti, beni kız arkadaş olarak istemiyordu. Yan döndüm. Acaba dini nedenlerden bekarlığı seçen insanlardan mıydı? Gözlerimi yumdum ve kendimi uykuya bıraktım. Belki de kendi birine saklıyordu. Uykulu bilinçaltım dizginlerinden boşanıp rüyalarıma dalmadan önce son kez saldırdı. Sana olmadığı kesin. Ve o gece rüyamda gri gözler ve sütte yaprak desenleri gördüm. Ürkütücü çubuk lambaların aydınlattığı karanlık yerlerde koşuyordum ve bir şeye doğru mu koştuğumu yoksa bir şeyden mi kaçtığımı bilmiyordum. Net değildi. Kalemimi bıraktım. Final sınavım bitmişti. Yüzüme bir Cheshire kedisi sırıtışı yayıldı. Büyük olasılıkla hafta başından beri ilk gülümsememdi. Günlerden cumaydı ve bu akşam kutlama yapacaktık. Gerçek bir kutlama. Sarhoş bile olabilirdim. Daha önce hiç sarhoş olmamıştım. Salonun karşı tarafında Katie'ye baktım. Bitişe son 5 dakika kala bir şeyler karalamayı sürdürüyordu. İşte bu kadardı. Akademik kariyerimin sonuna gelmiştim. Bir daha asla kaygılı ve tecrit edilmiş öğrencilerin sıralarında oturmayacaktım. Bunu yapabileceğim tek yerin orası olduğunu çok iyi bilerek kafamın içine zarif perendeler atıyordum. Keti yazmayı bıraktı ve kalemini masaya koydu. Bana baktı ve onun yüzünde de bir Cheshire kedisi sırıtışı yakaladım. Sınav kağıtlarımızı konuşmayı reddederek Mercedes'ini atlayıp birlikte dairemize döndük. Keti o akşam bara giderken ne giyeceği konusunda daha endişeliydi. Bense çantamda anahtarımı aramakla meşguldüm. Ana, sana bir paket gelmiş. Keti elinde kahverengi kağıda sarılı bir paketle ön kapıya çıkan basamaklarda duruyordu. Tuhaf, yakın zamanda Amazon'a sipariş vermemiştim. Keti paketi bana uzattı ve ön kapıyı açmak için anahtarlarımı aldı. Paket Bayan Anastasia Staley'e gönderilmişti. Gönderici adı ya da adresi yoktu. Belki de annemden ya da Ray'den geliyordu. Büyük olasılıkla benimkilerdendir. Aç şunu. Keti yaşasın sınavlarımız bitti şampanyası için mutfağa giderken heyecanlanmıştı. Paketi açtım ve içinde görünüşte birbirine tıpatıp benzeyen bez ciltli, ikinci el ama iyi durumda 3 kitap ve sade beyaz bir kartın durduğu yarı deri bir kutu buldum. Kartın bir yüzünde siyah mürekkep ve düzgün bir el yazısıyla şöyle yazıyordu. Neden bana tehlikeden bahsetmedin? Beni neden uyarmadın? Hanımefendiler kendilerini neden koruyacaklarını bilirler. Çünkü onları bu hilelere karşı uyaran romanlar okurlar. Tis'ten yapılmış bu alıntıyı hemen tanımıştım. Final sınavında 3 saatimi Thomas Hardy'nin romanları hakkında yazarak geçirmiş olma tesadüfü karşısında afallamıştım. Belki de tesadüf diye bir şey yoktu. Belki bu bilinçliydi. Kitapları dikkatle inceledim. Tis'in 3 cildi. Kitaplardan birinin kapağını açtım. Ön sayfada eski harf karakterleriyle şu yazıyordu. Londra, Sek, Orgut, Ek, Alvin, V ortakları 1891. Aman tanrım, bunlar ilk baskılardı. Bir servet değerinde olmalıydılar. İşte o anda kimin gönderdiğini anladım. Kate omzumun üstünden kitaplara bakıyordu, kartı aldı. İlk baskılar diye fısıldadım. Hayır, Kate'nin gözleri hayretle iri iri açılmıştı. Gri mi? Başımı eğdim, aklıma başkası gelmiyor. Bu kart ne anlama geliyor? Hiçbir fikrim yok sanırım, bir uyarı. Dürüst olmak gerekirse beni sürekli uyarıyor. Nelerin konusunda hiçbir fikrim yok. Kapısını aşındırıyor değilim ya, kaşlarımı çattım. Ondan bahsetmek istemediğini biliyorum. Ama sana seninle ciddi ciddi ilgileniyor. Uyarı olsun ya da olmasın. Hafta boyunca kendime Christine Grey'i düşünme izni vermemiştim. Tamam. Grey gözleri hala rüyalarıma musallat oluyordu ve beni saran kollarını yarattıysa üzerimden harika kokusunu beynimden atmanın sonsuza dek süreceğini biliyordum. Bana bunu neden göndermişti? Ona uygun olmadığımı söylemişti. New York'ta Tess'in ilk baskısını 14 bin dolara bulmuştum. Ama seninki çok daha iyi durumda görünüyor. Daha fazlaya mal olmuş olmalılar. Katie yakın dostu Google'a danışmakla meşguldü. Bu alıntı. Tess bunu Alec Durbervillen'ın onu kötü niyetlerini alet etmesi üzerine annesine söylüyor. Ketty biliyorum derken düşünceliydi. Ne söylemeye çalışıyor? Bilmiyorum ve umurumda değil. Bunları kabul edemem. Kitabın göze çarpmayan bir bölümünden eşit derecede kafa karıştırıcı bir alıntı eşliğinde geri göndereceğim. Ketty dümdüz bir suratla Angel Clarence siktir git dediği bölüm mü diye sordu. Evet o bölüm. Kıkırdadım. Ketty'yi seviyordum. Sadık ve destekleyiciydi. Kitapları geri paketleyip yemek masasının üstüne bıraktım. Ketty bana bir kadeh şampanya uzattı. Sınavların bitmesine ve Seattle'daki yeni hayatımıza sırıtıyordu. Sınavların bitmesine, Seattle'daki yeni hayatımıza ve kusursuz sonuçlara. Kadehlerimizi tokuşturup içtik. Bar gürültülü ve dağıtmak için kendilerini dışarı atan müstakbel mezunlarla tıklım tıklım doluydu. Josie de bize katılmıştı. O bir yıl sonra mezun olacaktı ama parti havasındaydı ve hepimiz için bir sürahi margarita ısmarlayarak yeni kavuştuğumuz özgürlük ruhuna soktu. Beşinci kadehi kafaya dikerken şampanyanın üstüne bu kadar içmenin parlak bir fikir olmadığını biliyordum. Josie gürültüyü bastırmak için bağırarak "Şimdi ne olacak ana?" diye sordu. Kate ile birlikte Seattle'a taşınıyoruz. Kate'in ailesi ona orada bir ev aldı. Dios mio, şu şanslı azınlık nasıl yaşıyor? Ama sergime geleceksin değil mi? Tabii ki Josie, hayatta kaçırma. Gülümsedim, kolunu belime atıp beni kendine çekti. Kulağıma, orada olman benim için çok şey ifade ediyor Anna, diye fısıldadı. Bir margarita daha. Josie Louis Rodriguez, sen beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun? Çünkü sanırım işe yarıyor. Kıkırdadım, sanırım bira içsem daha iyi olacak. Bize bir sürahi alayım. Ketty, daha fazla içki Anna, diye haykırdı. Ketty bir öküzün bünyesine sahipti. Tek kolun İngiliz edebiyatı öğrencisi arkadaşlarımızdan olan ve okul gazetesindeki her zamanki fotoğrafçısı Live'ın omzuna atmıştı. Live etrafını kuşatan sarhoşun fotoğraflarını çekmeyi bırakmıştı. Gözleri Ketty'den başka bir şey görmüyordu. Ketty askılı minik bluzu, daracık kot pantolonu, yüksek topukları, tepede topladığı ve yüzünün iki yanından aşağı yumuşacık buklelerle dökülen saçlarıyla her zamanki baş döndürücü halindeydi. Bense daha çok Converse ve tişört tarzı bir kızdım ama en havalı kot pantolonumu giymiştim. Josie'nin kolundan sıyrılıp masamızdan kalktım. Vay canına, baş dönmesi. Sandalyenin arkasına sıkıca tutunmak zorunda kaldım. Tekila içeren kokteyller iyi fikir değildi. Bara yöneldim ve hazır ayaklanmışken tuvaleti ziyaret etmenin iyi fikir olduğuna karar verdim. Yerinde bir düşünce ana. Kalabalığın arasından yalpalayarak ilerledim. Elbette sıra vardı ama en azından koridor sessiz ve serindi. Bekleme sıkıntısına girmek için cep telefonumu çıkardım. En son kimi aramışım? Josie miydi? Öncesinde tanımadığım bir numara vardı. Ah evet, Gray. Bu onun numarasıydı galiba. Kıkırdadım. Saatin kaç olduğu konusunda hiçbir fikrim yoktu. Belki onu uyandırırdım. Belki de bana o kitapları ve o şifreli mesajı neden gönderdiğini açıklayabilirdi. Ondan uzak durmamı istiyorsa beni rahat bırakmalıydı. Sarhoş sırt için bastırarak ara tuşuna bastım. İkinci çalıştı, açtı. Anastasia. Onu aramama şaşırmıştı. Dürüst olmam gerekirse ben de onu aradığıma şaşırmıştım. Ve hemen sonra şaşkın beynim bir şeyi idrak etti. Ben olduğumu nereden anlamıştı? Dilim dolanarak o kitapları bana neden gönderdin diye sordum. Anastasia, sen iyi misin? Sesin tuhaf geliyor. Sesi kaygılıydı. Tuhaf olan ben değilim, sensin. İşte alkolün beslediği cesaretimle söylemiştim. Anastasia, sen içki mi içtin? Sana ne? Ben merak ettim, neredesin? Bir barda. Hangi barda? Sesi öfkeliydi. Portland'da bir barda. Eve nasıl döneceksin? Bir yolunu bulurum. Bu konuşma beklediğim gibi gitmiyordu. Hangi bardasın? O kitapları bana neden gönderdin Christian? Anastasia, neredesin hemen söyle. Sesi her zamanki gibi despot ve kontrol manyağı kıvamındaydı. Ona binici pantolonu giymiş, elinde eski moda bir megafon ve bir binici kamçısı tutan eski zamanlardan kalma bir film yönetmeni olarak hayal ettim. Bu görüntü yüksek sesle gülmeme neden oldu. Sen çok hükmedicisin diye kıkırdadım. Anne, o zaman bana yardım et. Hangi cehennemdesin? Christian Grey bana küfrediyordu. Bir kez daha kıkırdadım. Portland'dayım. Seattle'da bayağı uzak bir mesafede. Portland da nerede? İyi geceler Christian. Anna, telefonu kapattım. Ha, ama bana kitapları açıklamamıştı. Kaşlarımı çattım. Görev tamamlanmamıştı. Gerçekten bayağı sarhoştum. Sıraya ayak uydurup ağır ağır ilerlerken başım rahatsızlık verecek şekilde dönüyordu. Pekala, bu egzersizin amacı sarhoş olmaktı. Başarmıştım. Böyle bir şeydi demek ki. Büyük olasılıkla bir daha tekrarlanmayacak bir deneyim olarak kalacak. Sıra ilerlemişti ve artık benim sıramdı. Tuvalet kapısının arkasındaki güvenli seksin erdemlerini metheden postera boş boş baktım. Lanet olsun. Ben az önce Christian Grey'i aramıştım. Lanet olsun. Telefonum çaldı ve beni yerimden sıçrattı. Şaşkınlıkla ciyakladım. Çekingen bir sesle "Alo" dedim. Bunu beklemiyordum. "Seni almaya geliyorum," dedi ve telefonu kapattı. Sadece Christian Grey'in sesi aynı anda hem sakin hem de tehditkar çıkabilirdi. Lanet olsun. Kot pantolonumu yukarı çektim. Kalbim gümbür gümbür atıyordu. Beni almaya mı geliyordu? Ah hayır, kusacaktım. Hayır, iyiydim. Bir dakika. Grey sadece benimle dalga geçiyordu. Ona nerede olduğumu söylememiştim. Beni bulamazdı. Hem Seattle'dan buraya gelmiş saatlerini alırdı ve biz çoktan gitmiş olurduk. Ellerimi yıkarken aynada yüzümü kontrol ettim. Kıpkırmızı ve biraz dağılmış görünüyordum. Tekila. Barda bira sürer için bana sonsuz kadar uzun gelen bir süre bekledim ve sonunda masaya döndüm. Keti beni ne kadar uzun sürdü diye azarladı. Nerede kaldın? Tuvalet sırasındaydım. Josie ve Livy yerel beyzbol takımı saklı hararet bir tartışmaya dalmışlardı. Josie hepimize bira doldurmak için tiradına kısa bir ara verdi ve biramdan büyük bir yudum aldım. Kate, sanırım dışarı çıkıp biraz temiz hava alsam iyi olacak. Ana, çok hafif sıkletmişsin. 5 dakika sürmez. Bir kez daha kalabalığın arasına ilerledim. Midem bulanıyor, başım rahatsız edici şekilde dönüyordu ve ayaklarımın üstünde sallanıyordum. Her zamankinden biraz daha fazla. Park alanının serin havasını içime çekmek ne kadar sarhoş olduğumu fark etmeme neden oldu. Görüşüm de etkilenmişti ve eski Tom ve Jerry çizgi filmlerindeki gibi her şeyi çift görüyordum. Kusacağımı sandım. Kendimi bu kadar berbat duruma düşürmeme neden izin vermiştim sanki? Anna, Josie yanıma gelmişti. Sen iyi misin? Sanırım içkiyi biraz fazla kaçırdım. Ona cılız bir gülümsemeyle baktım. Koyu renk gözleriyle bana dikkatle bakarak ben de öyle diye mırıldandı. Yardıma ihtiyacın var mı diye sordu ve iyice sokularak beni koluyla sardı. Josie, ben iyiyim, halledebilirim. Onu biraz çelimsiz hareketlerle itmeye çalıştım. Anna lütfen diye fısıldadı. Artık beni kolların arasına almıştı ve kendine doğru çekiyordu. Josie, sen ne yapıyorsun? Senden hoşlandım biliyorsun Anna, lütfen. Bel boşluğuma yerleştirdi eliyle, beni kendine bastırırken çenemdeki diğer elle başımı arkaya yatırıyordu. Lanet olsun, beni öpecekti. Hayır Josie, dur, hayır. Onu ittim ama bir sert kas duvarından farksızdı ve onu yerinden kıpırdatamamıştım. Eli saçlarımın arasına kaymıştı ve başımı sabitliyordu. Dudaklarıma doğru lütfen Anna, Corino diye fısıldadı. Nefesi yumuşaktı ve fazla tatlı margarita ve bira kokuyordu. Nazik öpücükleriyle çenemden ağzımın yan tarafına doğru bir yol çizdi. Kendimi panik olmuş, sarhoş ve kontrolden çıkmış hissediyordum. Boğucu bir duyguydu. Josie, hayır diye yalvardım. Bunu istemiyorum. Sen arkadaşımsın ve sanırım kusacağım. Karanlıkta bir ses usulca, sanırım hanımefendi hayır dedi. Lanet olsun, Christian Grey buradaydı. Nasıl? Josie beni bıraktı. Ters bir tavırla Grey dedi. Kaygıyla Christian'a baktım. Josie sinirli bir ifadeyle süzüyordu ve gergindi. Lanet olsun. Midem kalktı ve 2 büklüm oldum. Vücudum alkolü daha fazla kaldıramadı ve büyük bir ihtişamla yere kustum. Dios mio Anna. Josie tiksintiyle geri sıçradı. Grey saçlarımı tutup ateş hattından çekti ve beni usulca park alanının ucundaki çıkıntılı çiçek tarhına yönlendirdi. Büyük bir şükranla burasının göreceli olarak daha karanlık olduğunu fark ettim. Tekrar kusacaksan burada kus. Ben seni tutarım. Tek kolu omzumun etrafındaydı ve diğer eliyle eğreti at kuyruğumu yüzümden uzak tutmak için arkama sabitledi. Beceriksiz hareketlerle onu itip uzaklaştırmaya çalıştım ama işte yine kusuyordum. Ve bir kez daha, ah lanet olsun, daha ne kadar sürecekti? Midem iyice boşalıp bir şey çıkmaz olunca bile bedenim korkunç kuru örtülerle sarsılmaya devam etti. Sessizce bir daha asla içmeme yemini ettim. Kelimelerle ifade edilemeyecek kadar korkunçtu. Sonunda bitti. Çiçek tarhının tuğla duvarlarına yasladığım ellerim beni güç bela ayakta tutuyordu. Bu kadar çok kusmak yorucuydu. Grey beni bırakıp bir mendil uzattı. Sadece onun üzerine isminin baş harfleri işlenmiş, yeni yıkanmış bir kumaş mendili olabilirdi. GTH. Bunlardan hala bulunabildiğini bilmiyordum. Ağzımı silerken T'nin hangi adı temsil ettiğini merak ettim. Ona bir türlü bakamıyordum. Utanç içindeydim. Kendimden iğreniyordum. Çiçek tarlındaki açelyeler tarafından yutulmak ve buradan başka herhangi bir yerde olmak istiyordum. Josie hala barın girişinde dikiliyor ve bizi izliyordu. İnleyerek başımı ellerimin arasına aldım. Bu hayatımın en kötü anı olsa gerekti. Daha beter bir an hatırlamaya çalışırken başım deli gibi dönüyordu ve aklıma Christian'ın beni reddetişinden başka bir şey gelmiyordu. Ve şu anda yaşadığım aşağılanma açısından tonlarca daha koyuydu. Ona bir bakış atma riskini aldım. Kontrollü bir yüz ifadesiyle hiçbir şey belli etmeden bana bakıyordu. Dönüp kendisi de bayağı utanmış ve benim gibi Gray'den rahatsız olmuş görünen Josie'ye baktım. Gözlerimi ona diktim. Aklımda sözüm ona arkadaşım için hiçbirini CEO Christian Gray'in önünde tekrarlayamayacağım birkaç kelime seçeneği vardı. Anna, kimi kandırıyorsun? Adam seni yerlere ve yerel bitki örtüsüne kusma yağdırırken gördü. Hanımefendi tavrından mahrum olduğunu saklamanın yolu yok. Josie, ben içeride görüşürüz diye mırıldandı ama ikimiz de onu duymazdan geldik ve tekrar binaya girdi. Gray ile baş başa kalmıştım. Çifte lanet olsun. Ona ne söylemeliydim? Telefon konuşması için özür dilemeliydim. Sinirle parmaklarımın arasındaki mendile bakarak çok üzgünüm diye mırıldandım. O kadar yumuşak ki. Ne için üzgünsün Anna? Lanet olsun. Bedelini almak istiyordu. Başta telefon için, kustuğum için. Ah, listenin sonu yok diye mırıldanırken tenimin renklendiğini hissettim. Lütfen, lütfen artık ölebilir miyim? Senin kadar dramatik olmasa da hepimiz bu yoldan geçtik dedi kuru bir sesle. Bütün mesele sınırlarını bilmek Anastasia. Demek istediğim, ben sınırları zorlamaktan yanayımdır ama bu gerçekten kabul edilemez. Bu tür davranışları alışkanlık mı edindin? Beynim aşırı alkol ve öfke yüzünden vızıldıyordu. Bunun onunla ne alakası vardı? Onu buraya ben davet etmemiştim. Beni serseri bir çocuğu azarlar gibi azarlayan orta yaşlı bir adam gibi konuşuyordu. İçin için her akşam böyle sarhoş olmak istesem bile bunun benim kararım olduğunu ve onun üzerine vazife olmadığını söylemek istiyordum ama yeterince cesur değildim. Hele az önce önde kusmuşken. Neden hala burada dikilmeyi sürdürüyordu ki? Pişmanlıkla hayır dedim. Daha önce sarhoş olmadım ve şu anda bir daha sarhoş olmak gibi bir arzum yok. Neden burada olduğunu anlamıyordum. Kendimi bayılacak gibi hissetmeye başlamıştım. Sersemliğimi hissetti ve beni düşmeden yakalayıp kollarının arasına çekerek bir çocukmuşum gibi göğsüne yasladı. Hadi seni eve götüreyim diye mırıldandı. Katie'ye haber vermem gerek. İşte yine kollarının arasındaydım. Ona kardeşim haber verebilir. Ne? Kardeşim Elliot. Bayan Kavanah'la konuşuyor. Ah, anlamıyordum. Sen aradığında yanımdaydı. Seattle'da mı? Kafam karışmıştı. Hayır, ben Hitman'da kalıyorum. Hala mı? Neden? Beni nasıl buldun? Cep telefonunun izni sürdüm Anastasia. Ah, tabii ki sürmüştü. Bu nasıl mümkün olabilirdi ki? Yasal mıydı? Bilinçaltım zihnimde süzülmeyi sürdüren tekile bulutun arasından sapık diye fısıldadı ama nedense olduğu için aldırmadım. Ceketin ya da çantan var mı? Evet, buraya gelmek iste vardı. Christian, lütfen Katie'ye haber vermeliyim. Merak eder. Ağzı sert bir çizgi haline gerildi ve derin bir iç çekti. Mutlaka vermen gerekiyorsa. Beni bıraktı ve elimi tutup yeniden bara soktu. Kendimi güçsüz, hala sarhoş, mahcup, bitkin, rezil ve tuhaf bir düzeyde normal sınırların tamamen dışında heyecanlı hissediyordum. Elimi sımsıkı kavramıştı. Ne kafa karıştırıcı bir duygu diziydi bu. Bütün bunları hazmetmek için en azından bir haftaya ihtiyacım olacaktı. İçerisi gürültülü ve kalabalıktı. Müzik başladığı için dans pistinde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Katie masamızda değildi ve Josie ortalıkta görünmüyordu. Live tek başınaydı. Kaybolmuş ve terk edilmiş gibi görünüyordu. Gürültüyü bastırmak için "Katie nerede?" diye bağırdım. Başım müziğin ritmiyle eş zamanlı zonkluyordu. Live dans ediyor diye bağırdı ve kızgın olduğunu hemen anladım. Christian şüpheyle süzüyordu. Siyah ceketimi biraz zorlanarak üzerime geçirdim ve küçük omuz çantamı kalçamın üstünde kalacak şekilde başımdan geçirdim. Katie'yi görür görmez gitmeye hazırdım. Christian'ın koluna dokundum ve yukarı doğru uzanıp kulağına "dans pistindeymiş" diye seslendim. Saçları burnuma sürtünce temiz, taze kokusunu duydum. İnkar etmeye çalıştığım bütün o yasak ve yabancı duygular su yüzüne çıkıp tükenmiş bedenimden son hızla akıp gittiler. Kızardım ve derinlerde bir yerde kaslarımın zevkle kasıldığını hissettim. Gözlerini çevirdi, tekrar elimi tuttu ve beni bara çekti. Onunla derhal ilgilendiler. Bay Kontrol Manyağı Gray için beklemek diye bir şey yoktu. Onun için her şey bu kadar kolay mı oluyordu? Ne sipariş ettin duyamadım. Elime kocaman bir bardak buzlu su tutuşturdu. Bağırarak iç diye emretti. Hareketli lambalar müzikle birlikte kıvrılıp bükülüyor. Barın ve müşterilerin üzerine tuhaf renkli bir ışık yansıyordu. Grey sırasıyla yeşil, mavi, beyaz ve şeytani bir kırmızıya döndü. Dikkatle beni izliyordu. Çekingen bir yudum aldım. Hepsini diye bağırdı. Fazla hükmediciydi. Elini dağınık saçlarının arasından geçirdi. Bunalmış ve kızgın bir hali vardı. Derdi neydi ki? Gecenin bir yarısında onu aradığı için kurtarılma ihtiyacı olduğunu sandığı salak sarhoş kızın dışında. Ve sonuçta aşırı tutkun arkadaşından gerçekten kurtarılma ihtiyaç duyan kız dışında. Sonra aynı kızı ayaklarının dibine vahşice kusarken görmesi dışında. Ah Ana, bunu hiç atlatabilecek misin acaba? Bilinçaltım sızlanarak gözlüklerimin üstünden bana bakıyordu. Hafifçe sallandım. Grey beni sabitlemek için elini omzuma yerleştirdi. Bana söyleneni yaptım ve bardağın tamamını içtim. Midemi bulandırmıştı. Bardağı elimden alıp barın üstüne yerleştirdi. Bulanık bir görüşle kıyafetlerini fark ettim. Beyaz renkli bol bir keten gömlek, dar kot pantolon, siyah konversler ve koyu renk çizgili bir ceket. Gömleğin üst düğmeleri açıktı ve aradan bir tutam tüy görüyordum. Sarhoş kafayla ağızlara layık görünüyordu. Elimi bir kez daha tuttu, lanet olsun. Beni dans pistine çekiyordu, dans etmezdim. İsteksizliğimi hissetmişti ve renkli ışıklar altında müzik küçümseyici gülümsemesini gördüm. Elimi sertçe çekti ve kendimi bir kez daha kolların arasında buldum ve beni de yanına katarak hareket etmeye başladı. Tanrım, gerçekten dans edebiliyordu ve onu adım adım takip ettiğime inanamıyordum. Belki de sarhoş olduğum için ayak uydurabiliyordum. Beni sıkı sıkı tutuyordu, bedenlerimiz birbirine yaslanmıştı. Bu kadar sıkı tutuyor olmasa ayaklarının dibine yığılacağımdan emindim. Zihnimin gerisinde annemin sık sık tekrarladığı bir uyarı canlanmıştı. Dans edebilen bir erkeğe asla güvenme. Bizi dans eden kalıbın arasına pistin diğer ucuna geçirdi ve Katie ile Christian'ın kardeşi Elliot'un yanına ulaştık. Müzik kafamın içinde ve dışında gürültüyle gümürdüyordu. Ah hayır, Katie hamlelerini yapmakla meşguldü. Bütün hünerlerini sergileyerek dans ediyordu ve bunu sadece birini beğendiği zaman yapardı. Birini gerçekten beğendiği zaman, bu yarın sabah kahvaltıda 3 kişi olacağımız anlamına gelirdi. Katie, Christian eğilip Elliot'un kulağına bir şeyler haykırdı. Ne dediğini duyamıyordum. Elliot uzun boylu, geniş omuzlu, dalgalı, sarı saçlı ve açık renk gözleri, muzip bir ışıltıyla parlayan bir erkekti. Yanıp sönen ışıklar altında rengini ayırt edememiştim. Elliot sırıttı ve Katie orada olmaktan fazlasıyla hoşnut göründüğünü kollarının arasına çekti. Katie, bu kafayı bulmuş halimle bile şok yaşıyordum. Onunla daha yeni tanışmıştı. Elliot ona her ne dediyse başını salladı ve sırtarak bana el salladı. Christian bizi hızla dans pistinden uzaklaştırdı. Ama Katie ile konuşma fırsatım olmamıştı. İyi miydi? O ve Elliot için işlerin nereye gittiğini görebiliyordum. Güvenli seks vaazı çekmem gerekiyordu. İçimden tuvalet kapısının arkasındaki posterlerden birini okuyacağını umdum. Düşüncelerim beynimin içinde bir o yana bir bu yana çarpıyor. Bu ayyaş ve bulanık duyguyla mücadele ediyordu. İçerisi çok sıcak, çok gürültülü, çok renkli ve çok aydınlıktı. Başım dönmeye başlamıştı. Ah hayır, ve yerin yüzüme doğru yükseldiğini fark ettim. Ya da bana öyle gelmişti. Christian Grey'in kolları arasında bayılmadan önce duyduğum son şey sert sövgüsü oldu. Siktir. 4. ayrımın sonu, sayfa 78.